Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından derginin Ebedi Fevre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Göz Nuru Aile başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Cenab-ı Hak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hayatın her safhasında Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek olarak göndermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her mevzuda olduğu gibi aile hususunda da ümmetine en güzel örnektir. Dünyada en mesut aile Fahri Kainat Efendimiz'in ailesidir. Onun hane-i saadeti, onun ehli beyti her bakımdan en ideal ve örnek bir yuvadır. O yuva öyle huzur ve güzellikle doluydu ki günlerce sıcak bir yemek pişmediği halde burcu burcu saadet kokardı. Üstelik o mukaddes hanede hanımların odası ancak başlarını sokacak bir mekandan ibaretti. Ancak o hanenin en lezzetli rızkı, rıza, sabır ve teslimiyetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında uyguladığı terbiye usulü, onların kalplerini sonsuz bir sadakat, hürmet ve muhabbetle doldurmuştu. Hiçbir zevce, efendisini, validelerimizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri derecesinde sevemez. Hiçbir koca da hanımını Allah Resulü'nün mübarek hanımlarına olan muhabbeti seviyesinde sevemez. Hiçbir evlat babasını Hazreti Fatıma'nın babasını sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba da evladını Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. Demek ki bu mübarek ailenin yapısından hisse almamız lazımdır. Bu ailenin farik vasıflarından biri takvaydı. Takva ise bir müminin nefsani arzularını bertaraf etmesi, ruhani istidatlarını inkişaf ettirmesi ve daima ilahi kameralar altında olduğunu kalben idrak edebilmesidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'a takvanın ne olduğunu sormuştu. Ubey radıyallahu anh ona, "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer?" dedi. Hazreti Ömer, "Evet yürüdüm." karşılığını verince bu sefer, "Peki ne yaptın?" diye sordu. Hazreti Ömer de, "Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün gücümü sarf ettim." cevabını verdi. Bunun üzerine Übey bin Ka'b şöyle dedi, "İşte takva budur. Yani takva Allah'tan uzaklaştıran her şeyden uzak durmaktır." Peygamber Efendimiz, kendisine vahyolunan her emri önce kendisi tatbik eder, daha sonra aile fertlerine emrederdi. Nübüvvetin gelmesiyle birlikte namaz da emredilince, daha ilk günden itibaren Peygamberimiz, mübarek zevcesi Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ali radıyallahu anh'la birlikte cemaat oluştururlardı. Namazlarını huzur içinde kılabilmek maksadıyla Mekke'den uzaklaşıp tenha vadilere gider, namazlarını oralarda eda ederlerdi. Medine devrinde de Peygamberimizin haneleri İslam'ın yaşandığı ve yaşatıldığı, ümmetin hanımlarına hakikatlerin talim edildiği birer mektep hüviyetindeydi. Cenab-ı Hak bize aile saadeti hususunda bir dua talim etmiştir. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Furkan 74. Mesut bir aileyle göz nuru zevce ve evlatlarla alakalı bir duanın muttakilere imam olmak niyazıyla tamamlanması bir sebep-netice münasebetine işaret etmektedir. Yani takva toplumu mesut ailelerden meydana geldiği gibi mesut aileler de ancak takvalı bir topluma önderlik eden, takvayı topluma yaymayı şiar edinen fertlerden teşekkül edecektir. Aile yuvasında huzur ve saadeti temin etmek için aile fertleri her şeyden önce Allah'a kulluğa ve takvaya riayet etmelidir. ibadetlerini vecd ile ifa etmenin yanında bilhassa helal ve harama da itina göstermelidirler. Peygamberimizin irşadıyla yetişen sahabi hanımları her sabah efendilerini uğurlarken şöyle derlerdi. Efendi, Allah'tan kork, haram kazanma. Biz dünyada açlığa sabrederiz fakat kıyamet gününde cehennem azabına sabredemeyiz. Sahabe hanımları evlatlarına da daima takvayı öğütlediler. Huzeyfe radıyallahu anh'ın annesi evladının namazıyla alakadar olurdu. Bilhassa Resulullah Efendimiz'e cemaat olarak kılıp kılmadığını takip ederdi. İhmal ettiğini görürse derhal teşvik ederdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın annesi onu Efendimiz'e hizmet etsin diye takdim etmişti. Sahabi neslin evlatları olan Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zubeyr radıyallahu anhuma gibi genç yiğitler daima Efendimizin sohbetlerinden istifade eder, ondan bir sünnet öğrenmek için büyük bir iştiyakla civarında olurlardı. Babaları da daima evlatlarını bu istikamette teşvik ederlerdi. Sahabe evlerinde geceleri arı kovanı gibi Kur'an tilavetinin sesleri işitilirdi. Onlar hanımlara hitap eden şu ayeti kerimeyi yaşıyorlardı. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti zikredin, hatırlayın. Ahzab 34. Bu sebeple beyleri gün içinde öğrendiklerini akşamları evlerinde hanımlarına anlatırlardı. Hanımları akşam kapıda bu iştiyakla bugün hangi ayetindi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Femi Muhsin'inden mübarek ağzından hangi hadisi şerif buyuruldu diye sorarlardı. Onlar ehli dünya kadınlar gibi bugün şehre hangi kervan geldi, ne kumaş getirdi, falanca ipekliden getirdi mi diye sormuyorlardı. Çünkü Peygamberimizin mübarek hanesinin farik vasıflarından biri de sadelikti. O hanede asla israf olmazdı. Daima riyazat ve artanı infak vardı. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece sade bir hayat sürerdi. Hasır bir şilte üzerinde uyur, mütevazı ve sade giyinirdi. Eline geçeni hemen infak ettiği için çoğu zaman mübarek hanelerde yemek pişmezdi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedirmekle doyardı. Hidayet tevzi etmekle huzur bulurdu. Mübarek hanımları da onun bu riyazat hayatına muvafakat gösterdiler. Hayber'in fethine kadar hemen hemen bütün Müslümanlar için darlık imtihanı vardı. Lakin Hayber gibi zengin hurma bahçelerinin bulunduğu bir diyarın fethi maddi imkanları artırdı. Bunun üzerine, acaba bundan sonra daha geniş, daha rahat bir hayat sürebilir miyiz diye düşünenler oldu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Ey Peygamber! Zevcelerine şöyle söyle. Eğer dünya diriliğini ve süsünü, refahını istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab 28-29. Mübarek annelerimiz bu hatırlatma üzerine derhal dünyevi düşüncelerden tevbe ettiler. Her biri Allah ve Resulünü tercih edip o sade ve kanaatkar hayata devam ettiler. İşte o hayattan bir numune. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesi bir koyun kesmişti. Birçok kimseye infakta bulunulduktan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyundan geriye ne kaldığını sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını verince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem desene bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimizin irtihalinden sonra sahabe dünyanın dört bir yanına seferler düzenledi. İslam Çin'den Atlas Okyanusu'na kadar her beldeye ulaştırıldı. Fetih ve zaferler sayesinde ganimetler geldi, zenginlik hasıl oldu. Lakin sahabe-i kiramın evlerinin geometrisi ve dekoru değişmedi. Zamanımızın amansız hastalıklarından olan aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş gibi israflar, örnek almamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabının tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar yarın nefislerin varacağı konağın kabir olacağı şuuru içinde yaşıyor, yiyip içtiklerinden, giyip tükettiklerinden mutlaka hesaba çekileceklerini hiçbir zaman unutmuyorlardı. Onlar dünyadan fazla istifade ederlerse ahiret nasiplerinin eksileceği endişesini duyarlardı. Bütün bu hakikatleri katı ve abuz bir disiplin içinde değil, gönüllü bir muhabbet içinde yaşarlardı. Çünkü o mübarek hanenin tarih vasıfları muhabbet, merhamet ve nezaketti. Cenab-ı Hak buyurur: "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda muhabbet ve merhamet tesis etmesi, onun ayetlerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir toplum için muhakkak ki ibretler vardır." Rum 21. Demek ki aile yuvasının huzur içinde devamı için eşler arasında ülfet ve meveddetin canlı tutulması lazımdır. Bu sevgi yaş ilerledikçe birbirine adeta baston olacak bir merhamete inkılap edecektir. Bu noktada güzel bir muvazene tespit edilmeli ve muhafaza edilmelidir. Laubaliliğe dönüşen bir samimiyet, zillete düşürmeyen bir tevazu, gurur ve kibir haline gelmeyen bir vakar muvazenesi tesis edilmelidir. Geniş ailede de küçüklere merhamet, büyüklere hürmet, herkese nezaketle davranmak elzemdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara daima derin bir muhabbet gösterir, onları öper, okşar, mübarek parmaklarını tarak yaparak onların saçlarını düzeltirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını severken ziyaretine İslam'ın merhamet, şefkat, nezaket ve inceliğinden uzak bir bedevi geldi. Resulullah'ın çocukları ziyade sevmesine hayret ederek, "Ya Resulallah, siz çocuklarınızı öper, sever misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız," dedim. Allah'ın evlat nimetine karşı bedevinin duygusuz ve duyarsızlığı Allah Resulü'nü müteessir etti. Bedeviye, "Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim?" buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek kucağında torunları olduğu halde namaza durur, secdedeyken torununun mübarek sırtına çıkması üzerine secdesini uzatırdı. Çocuğa müdahale etmek isteyenlere, "Bırakın, çocuk hevesini almış olsun," buyururdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa keserdi. Efendimizin müstesna nezaketini ise 10 yaşından itibaren 10 yılını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde geçiren Enes radıyallahu anh anlatır. "Resulullah'a tam 10 sene hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın diye azarlamadığı gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da demedi." Elbette Resul-i Ekrem Efendimiz nezaket adına gördüğü yanlışları düzeltmekten de geri durmazdı. İrşad ederdi, yetiştirirdi, doğrusunu talim ederdi. Lakin bunu sert ve haşin bir şekilde yapmaz, gönülleri abad ederek gerçekleştirirdi. Mesela torunu sadaka hurmadan ağzına bir tane aldığında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale etmiş ve ağzından çıkarttırmıştı. Fahri Kainat Efendimiz, dul kalan Ümmü Seleme radıyallahu anha ile evlenerek evlatlarının terbiyesini üzerine almıştı. Bu talihli üvey evlatlardan Ebu Hafs radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Hazreti Peygamber'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Allah Resulü bana şöyle buyurdu: 'Oğul, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye. O günden sonra buyurduğu gibi yedim. Biz de evlatlarımıza farzları, sünnetleri talim etmeliyiz. Haramlardan ve mekruhlardan tiksinmelerini, uzak durmalarını sağlamalıyız. Bütün bu tebliğatı ve irşadı da İslam'ın güler yüzüyle yapmalıyız. O mübarek hanenin farik vasıflarından biri de adaletti. Bahri Kainat Efendimiz 25 yaşından 53 yaşına kadar Hazreti Hatice validemizle saadetli bir aile hayatı yaşadı. Firaset ve sadakatiyle Hazreti Hatice, Peygamberimizin maddi ve manevi en büyük destekçisiydi. Öyle ki, Efendimizin hayatının her senesinde nice çileler eksik olmasa da, sadece Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yıla Senetül Hüzün adı verilmiştir. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Peygamberimiz, hicreti müteakip Cenab-ı Hakk'ın muradı üzere muhtelif hikmetlerle birden fazla evlilikler yaptı. Yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe dışındaki hanımları duldular. Bu evliliklerin bazısı siyasi, bazısı akrabalık bağlarını güçlendirme, bazısı sahip çıkma ve himaye etme niyetiyleydi. Bunların hiçbiri nefsani bir arzu saygıyla değildi. Hazreti Ayşe ise genç ve zeki bir annemiz olarak Peygamberimizin 2000'den fazla hadisi şerifini ümmete nakletti. İbn Abbas'ın ifadesiyle Hazreti Ayşe'nin ilminden istifade etmeyen müçtehit yoktur. Efendimiz ailede adalete ve kul hakkına çok dikkat etmiş, eşler arasında taksimata riayet etmiştir. Evlatlar arasında da eşitliğe riayet edilmesini emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Fatıma'nın evinde kaldığı bir gün, torunları olan Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz su istediler. Hazreti Peygamber önce Hazreti Hasan'a su verdi. Hazreti Fatıma, Efendimizin Hasan'ı daha çok sevdiği hükmüne vardı. Efendimiz de, "Hayır, ilk defa Hasan istedi" buyurdular ve sonra da şöyle ilave ettiler. "Bağış ve ihsanlarınızla çocuklarınıza müsavi, eşit muamelede bulunun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım." Adaletsizlik, aile fertleri arasına menfi duyguların yerleşmesine sebebiyet verir. Hasılı, o mübarek hanenin farik vasfı, bütün hasletleriyle güzel ahlaktır. Güzel ahlakın bütün hasletleri, anne babaya iyilik, tatlı dil, sıla-i rahim, vefa, sabır, tahammül, müsamaha, affedicilik, cömertlik, hepsi mübarek hanede en kuvvetli şekilde yaşatılırdı. Bunlara zıt olan bütün çirkinlikleri ve kötü ahlakı ise Peygamber Efendimiz aileden uzaklaştırırdı. Bir gün Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e, "Safiye şöyle bir kadındır" dedim. Eliyle onun kısalığını kasteden bir işaret yaptı. Efendimiz, "Ey Ayşe" dedi. "Öyle bir söz söyledin ki, o müşahhas bir şey olsaydı da onu denize atsaydın, denizin rengini kirletirdi." Sahabeden başlamak üzere nesil nesil ümmeti Muhammed bu güzel ahlakı kuşandı ve gelecek nesillere aktardı. Süte su katmasını söyleyen annesine, "Allah görmüyor mu?" diyen annelerden Ömer bin Abdülaziz'ler dünyaya geldi. Oğlunu soğuk gecelerde her sabah mescide götürüp hafız eyleyen annelerden Ahmet bin Hanbel'ler yetişti. Evladını her hadis ezberlediğinde bir ikramla teşvik eden babalardan İmam Malikler yetişti. Evladını abdestsiz emzirmeyen annelerden nice evliyaullah yetişti. Evlatlarının terbiyesini Akşemseddinlere teslim eden padişahlardan fatihler yetişti. Şanlı tarihimiz daima takvalı, şuurlu ailelerle yükseldi. Aile en kuvvetli, en sağlam mektepti. Haçlı taarruzlarına karşı en metin kalemizdi. Tarihler 1839'u gösterirken Tanzimat Fermanı imzalandı. Maalesef İslam'dan azıcık da olsa taviz vermenin önü açıldı. Aralanan kapının gitgide açılması gibi o tavizler hızlandı, bugünlere gelindi. evvela bozulma üst zümrede başladı. Avrupa karşısında aşağılık kompleksine kapılan eşraf aileler, evlatlarını Paris'e tahsile göndermeye başladılar. Güya garbın ilmini alacaklardı. Lakin gidenler kıyafetleri Osmanlı olsa da iç dünyaları Fransız olarak memlekete döndüler. Fen yerine felsefe dolup geldiler. Bizi asırlarca baş tacı eden kıymetlerimize soğuk bakar, onları tenkit eder bir halde geldiler. Üst zümreler böyle bozulsa da tabanda aile yine de muhafaza olmuştu. Mesela Çanakkale zaferini ve milli mücadeleyi kazandıran bu aile yapısı oldu. Bizde kurbanlık koçlar kınalanır diyerek evlatlarını şehit olmaları niyetiyle kınalayıp cepheye gönderen anneler sayesinde bu zaferler elde edildi. Lakin zamanla Batı dünyasının menfi tesirleri sadece elit kesime değil, toplumun her kesimine tesir etmeye başladı. Çünkü Paris buraya geldi. Gaflet ehlinin göz yummasıyla ülkemizde yabancı mektepler açıldı. Sonra bütün marif yabancı zihniyete ram oldu. Boyalı basın, sonra televizyon ve sinema, son olarak da cep telefonuna kadar sızan internet, ecnebi taklitçiliğini yaydıkça yaydı. Evlatlar şehrin karanlık sokaklarının insafına terk edildi. Batıdan gelen modalar ve reklamlar zihinleri ve gönülleri çeldi. Evlatları menfi programlar emzirdi, kirli ve çirkin ekranlar yetiştirdi. Zamanımızda aile kalemiz içten içe çürüme ve yıkılma emareleri gösteriyor. Evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor. Mevcut evlilikler de yukarıda saydığımız güzel hasletler yerine zıtlarıyla doldu. Bütün bunların bir tek tamir ve telafi yolu vardır, insan yetiştirmek. Yegane ihtiyacımız insan yetiştirmektir. Yani insanımızı üsve-i hasene olan Resulullah Efendimizin ulvi ölçüleriyle teçhiz etmektir. Aile vazifelerini yeni baştan tanzim etmektir. Bugün maalesef bazı dindar anne babalar bile evlatlarının sadece dünyevi tahsilini düşünüyor. Oğlumu, kızımı en iyi koleje göndereyim diye düşünüyor. Böylece evladının dünyasını abad ettiğini, onu kültürlü bir insan olarak yetiştirdiğini zannediyor. Halbuki esas kültür ve gerçek medeniyet, İslam kültürü ve medeniyetidir. Resulullah Efendimiz bu medeniyeti 23 yılda adım adım inşa etti ve ashabına talim etti. Evlatlarına en merhametli anne babalar, onların yalnızca dünyevi istikballerini değil, ebedi istikballerini de kurtarabilmenin derdinde olan anne babalardır. Zira çocuklar bizlere Cenab-ı Hakk'ın birer emanetidir. Onları birer cennet yolcusu olarak yetiştirebilmek bizler için büyük bir mesuliyettir. Evladına İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakamayan, bu yolda vazifesini yerine getirmeyen anne babalardan, evlatları mahşer gününde davacı olacaktır. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim 6. Bir anne baba için en ağır ızdırap, evladından ayrı düşmektir. Öyle ki evlat acısı en büyük ızdırapları ifade eden bir tabir haline gelmiştir. Bir evlat için de öyledir. Annesini bir an görmese çocuklar feryat ederler. Cenab-ı Hak böyle bir muhabbet bağı halk etmiştir. Fakat insan düşünmelidir ki asıl ayrılık gurbet veya ölüm değil, ahiretteki ayrılıktır. Çünkü dünyadaki ölümle gelen ayrılık dahi kısmen unutulur. Ölümle gelen ayrılıklar da gönüller ahirette kavuşmak ümidi ve niyazıyla teselli olur. Fakat ahiretteki ayrılık kat'i ve ebedidir. Ayet-i Kerime'de kıyamet gününden bir manzara bizlere şöyle nakledilir. Mahşer meydanında herkes toplanır. Ardından cennete gidecek kimselere şöyle buyurulur. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Yasin 58. Cennetlikler merhametli Rablerinin ikramına nail olurlar. Diğer taraftan hayatını istikamet üzere yaşamayanlar için de şöyle buyurulacaktır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Yasin 59. İşte en hazin ayrılık bu ayrılış olacaktır. Bu sebeple hayattayken gözümüzün önünden ayırmak istemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir emaneti olan yavrularımızın dini tahsil alabilmesi hususunda çok ehemmiyet göstermek mecburiyetindeyiz ki, Allah korusun, kıyamet günü hazin bir ayrılışa duçar olmayalım. Bu ayrılıktan kurtulmak için hep beraber Kur'an'ın ipine sarılacağız. Takvalı bir aile, takvalı bir toplum inşa edeceğiz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i bütün aile fertleriyle rızasına nail eylesin. Göz nuru nesillerimizi İslam karakter ve şahsiyetiyle yetiştirebilmeyi nasip buyursun. Aile yapımızı dün olduğu gibi yarınlarda da her türlü maddi ve manevi düşmana en kuvvetli şekilde mukavemet eden muhkem bir kale hüviyetine yeniden eriştirsin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de bu akşam sizinle Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Göz Nuru Aile başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.